Ayrım 28. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 256. 9. Kitap. 1. Bölüm. Tanrı'nın iyiliğine şükranlarını sunuyor, kendi bedbahtlığının farkına varıyor. 1. Ya Rab, ben senin kulunum. Ben senin kulunum ve senin cariyenin oğluyum. Zincirlerimi kırdın. Bunun için sana kurban sunup şükretmek istiyorum. Lütfet, şu kalbim, şu dilim sana övgülerini sunsun. Tüm kemiklerim şöyle desin. Ya Rab, kim sana benzeyebilir? Lütfet, böyle desinler ve sen bana şöyle yanıt ver. Benim ruhuma şöyle söyle. Senin kurtuluşun benim. Kimim ben, nasıl biriyim? Kötü şeyler yapmadım mı, yapmasam bile söylemedim mi? Söylemesem bile niyetlenmedim mi? Ama sen Ya Rab, sen iyisin ve merhametlisin. Uğurlu elin, sağ elin, ölümlü halimin derinliğini yoklayarak yüreğimin diplerinden fesat kuyusunu boşalttı. Benden bütün istediğin kendi arzularımı bir kenara bırakmam ve senin arzuladıklarını yerine getirmemdi. Peki ama onca yıldır özgür iradem neredeydi? Böyle bir anda hangi gizli, hangi derin çukurdan çıkartıldı ki ben boynumu senin o yumuşacık boyunduruğuna uzatabildim? Senin o hafif yükünü omuzlarıma alabildim, ey Mesih İsa, ey yardımcım, kurtarıcım. Ne hoş bir şeydi benim için o ıvır zıvır lezzetlerden böyle bir anda kurtulmak. Bir zamanlar kaybetmekten korkardım bunları. Şimdi hepsinden vazgeçmek sevince boğdu beni. Çünkü bunları söküp atıyordum benden, ey hakiki ve en yüce tatlılık, söküp atıyordun ve bunların yerine sen süzülüyordun içime. Her türlü hazdan daha tatlı olan sen. Etin, kanın yerine her türlü ışıktan daha parlak, her türlü sırdan daha sırlı ve her türlü onurdan daha yüce olan sen süzülüyordun içime. Ve senin onurun kendilerini onurlu sananlarınkine hiç benzemiyordu. Şu dünyevi hırsların, şu kazanç tutkusunun gönül tüketen kemirişlerinden, şu çamurlarda yuvarlanmaktan ve şehvaniliğin sürekli kaşınan yarasından kurtulmuştu artık ruhum. Artık seninle konuşuyordu. Benim ışığım, bütün servetim ve esenliğim olan seninle Ya Rab Tanrım. 2. Bölüm. Retorik öğretmenliğinden ayrılma kararını sonbahar tatiline kadar erteliyor. 2. Senin huzurunda bir karar aldım ve dilimi sattığım şu retorik pazarından aniden ortalığı velveleye verip ayrılmaktansa sessiz sakin çekilmeyi tercih ettim. Çünkü zihinlerini senin yasana ya da senin sağladığın huzura vereceklerine, saçma sapan yalanlara, mahkemelerin hırgürüne veren öğrencilerimin artık benim dilimden dökülenleri silah diye satın almalarını ve bunlarla kendi öfkelerini kusmalarını istemiyordum. Neyse ki sonbahar tatiline sadece birkaç gün kalmıştı. Onları biraz daha idare edebilirim diye düşündüm. Sonra resmen istifa edecektim. Ve senin sayesinde kurtuluşa erdiğim için bir daha kendimi satılığa çıkarmayacaktım. Senin huzurunda böyle kararlaştırmıştık. Ama bu kararımız alenen bilinmiyordu. Bir tek yakın dostlarımız bundan haberdardı. Başka kimseye duyurmamak üzere aramızda fikir birliğine varmıştık. Gerçi sen gözyaşı vadisinden yukarıya tırmanan ve yükseliş şarkıları söyleyen bizlere sivri uçlu oklar, kızgın kömürler vermiştin, yalancı dillere gerekli yanıtı verelim diye. Çünkü bu diller yararlı öğütler verir gibi görünerek bizi yolumuzdan etmeye kalkabilir ve sever görünerek yem yutar gibi bizi bir lokmada yutulabilirlerdi. 3. Senin aşkın oklarıyla yüreğimizi dağlamıştı. İliklerimize işlemişti sözlerin. Hep aklımızdaydı siyahtan beyaza, ölüden diriye döndürdüğün kullarının örnek yaşamları doluşmuştu gözlerimizin önüne. Ağır uykularımızı yakıp kül ediyor, kökten söküp atıyorlardı bir daha diplere vurmayalım diye. Öyle alev alev kavuruyorlardı ki bizleri, yalancı diller caydırıcı nefeslerini üflese bile söneceğine cayır cayır tutuşuyordu. Ama bütün dünyanın kutsal saydığı adın hiç şüphe yok ki bizim bu kararımızı ve amacımızı övgülerle karşılayacak insanları da çıkaracaktı karşımıza. Bu yüzden neredeyse eli kulağında olan şu tatili beklemeyip erkenden görevden istifa etmek millete gösteriş gibi gelebilirdi. Ne de olsa bu görev kamunun gözünde önemli bir yere sahipti. Sonuçta istifa etmemle birlikte bütün dikkatler üzerime çekilecek. Tatile birkaç gün kala kasıtlı olarak istifa etmek istediğim düşünülecek ve adımı duyurmaya meraklıymışım gibi bir his uyanacak. Sonra da hakkımda bir sürü dedikodu yapılacak. Böyle düşünmelerinin, aldığım kararı böyle değerlendirmelerinin, benim için hayırlı olacak bir işi kötülemelerinin bana hiç yararı olabilir mi? 4. Her şey bir yana, yoğun şekilde verdiğim dersler yüzünden o yaz ciğerlerim de iflas bayrağını çekmek üzereydi. Zor nefes alıp veriyordum. Göğsümdeki ağrılar hastalığın habercisiydi. Bu yüzden öyle yüksek sesle ve uzun süre konuşmama engel oluyorlardı. Başlangıçta bayağı üzülmüştüm bu duruma. Çünkü öğretmenliğin getirdiği yükten kurtulmam neredeyse zorunlu bir hal almıştı. Ya da en azından tedavi olup eski gücüme kavuşmak için belli bir süre derslere ara vermeliydim. Ama tamamen serbest kalıp bütün kalbimle senin Rab olduğunu anlamam gerektiğine karar verdiğimden ve bu kararımı da hayata geçirdiğimden beri, gönlümden geçeni sadece sen biliyorsun Tanrım, bu hastalığımdan memnun olmaya bile başladım. Çünkü çocuklarının eğitimi için benim derslere ara vermemi hiç istemeyen, velilerin hoşnutsuzluğunu gidermek için artık yalandan bahaneler uydurmama gerek kalmayacaktı. Bu anlamda bayağı rahatlamıştım. Sabırla bu ara dönemin bitmesini bekledim. Zaten 20 gün kadar bir zaman kalmıştı şunun şurasında. Ama yine de geçmek bilmedi. Çünkü artık bu kadar ağır bir işi yapmamın en büyük nedeni olan para kazanmak hırsından eser bile kalmamıştı bende. Bu hırsın yerini sabır almamış olsaydı, hala sürdürdüğüm bu işin altında ezilir kalırdım. Belki senin kullarından, benim de kardeşlerimden bazıları, bütün kalbimle senin hizmetine girdiğim halde, yalan kürsüsünde bir saat bile fazladan durmamı bir günah olarak değerlendirecekler. Bu konuyu tartışmak istemiyorum. Ama sen, merhamet dolu Rabbim, benim o korkunç, o ölümcül günahlarımla birlikte, bu günahımı da vaftiz olduğum sırada bağışlayıp silmedin mi? 3. Bölüm. Veresundus ona çiftliğini kiralıyor. 5. Veresundus bizim bu mutluluğumuzu gördükçe derdinden eriyip bitiyordu. Çünkü dünyevi zincirlerle sımsıkı bağlandığından bizim grubumuzdan koptuğunu hissediyordu. Henüz Hristiyan olmamıştı ama karısı iman sahibiydi. Çıkmış olduğumuz bu yolculuğa katılmasına belki de en büyük engel oydu. Çünkü Veresundus her şeyi tam olarak yerine getirmedikçe Hristiyan olmak istemediğini söylüyordu ve bu her şeye henüz hazır değildi. Yine de gayet kibar davranıp orada olduğumuz sürece kır evinde kalabileceğimizi söyledi. Dürüst insanların diriliş gününde, Ya Rab, ona yaptığı bu iyiliğin karşılığını vereceksin. Hatta böyle insanların kazanacağı ödülü ona çoktan bağışlamıştın. Çünkü yanında olmadığımız bir sırada ağır bir hastalığa yakalanmış ve vaftiz olup imanlı bir insan olarak bu dünyadan göçüp gitmiş. Biz o ara Roma'daydık. Augustinus, 387 yılının yazında Milano'dan Afrika'ya gitmek üzere ayrıldı. Ama çıkan iç savaş sonucunda zorunlu olarak Roma'da kaldı. Böylece sen sadece ona değil, bize de merhametini bağışlamış oldun. Çünkü bizlere göstermiş olduğu o sıcak dostluğu düşünecek olursak, onun senin sürüne katılmadığını görseydik, çektiğimiz acı dayanılmaz olurdu. Sana şükürler olsun Tanrımız. Çünkü bizler sana aitiz. Böyle olduğumuzu senin bizi yüreklendirmelerinden ve bizlere verdiğin tesellilerden anlıyoruz. Sen verdiğin sözü tutarsın. Dünyanın arbedesinden uzaklaşıp sende huzur bulduğumuz Veresundus'un Kasisyanum'daki kır evine karşılık ona her daim yeşillikler içindeki cennetinin ferahlığını bahşettiğine eminiz. Çünkü bu dünyada işlediği günahlarını bağışladın ve onu süt pınarlarıyla dolu dağlara aldın, senin dağlarına, bereketli dağlara. 6. Evet, Veresundus dertliydi o dönemlerde ama Nebridius bizim sevincimizi paylaşıyordu. Gerçi o da henüz Hristiyanlığı kabul etmemişti. Çünkü o korkunç yanılgının batağına saplanmış, senin oğlunun bedeninin gerçek değil de bir hayal olduğuna inanmıştı. Yine de var gücüyle hakikatin peşine düşmesi, onun düştüğü bataklıktan bir şekilde çıktığını gösteriyordu. henüz senin kilisenin kutsal ayinlerine katılmamış olsa bile. Zaten benim hak yoluna girmemden ve senin kutsal suyunla yıkanıp yeniden hayat bulmamın hemen ardından o da vaftiz olup Katolik imanını benimsedi ve kusursuz bir saflık ve kendine hakimiyet sergileyerek Afrika'da sayesinde Hristiyanlığı benimsemiş olan ailesiyle birlikte bedenin zincirlerinden kurtuldu. Şimdi İbrahim'in bağrında yaşıyor. Bir gün o yoksul adam öldü, melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. İbrahim'in bağrından ne kastediliyorsa işte Nebridius'cuğum da orada yaşıyor. Benim can dostum, seninse yarab eskiden azatlı kölen, şimdi ise evlatlığın. Bu soylu ruha zaten başka bir mekan yaraşır mı? Bana şu insan müsveddesi cahil adama hep sorup durduğu o yerde yaşıyor Nebridius. Artık konuştuğumda bana kulak kabartmıyor. Gönül ağzını dayamış senin pınarına. Bilgelik içiyor içebildiğince, kana kana. Hiç son bulmayacak bir mutluluk içinde. Böylesine sarhoş olsa da beni unutacağını hiç sanmıyorum. Çünkü onun su içtiği pınar, yani sen yarab, bizi hep hatırlıyorsun. İşte o zamanki halimiz. Beresundus'un üzüntüsünü gidermeye çalışıyor, bizim esenliğe ermemizin dostluğumuzu sonlandırmayacağını söylüyorduk ve içindeki iman seviyesini, yani evli bir yaşama uygun olan seviyeyi koruması yönünde tavsiyelerde bulunuyorduk. Nebridius'u ise bizim peşimizden gelinceye değin sabırla bekliyorduk. Çünkü sınıra o kadar yaklaşmıştı ki bir adım daha atsa kesin başaracaktı. Günler böyle akıp geçti ve nihayet o da dönüm noktasına geldi. Benim içinse bu günler bitmek bilmedi. Çünkü artık tamamen özgür olmanın ve görevimden ayrılmanın özlemini çekiyor. İliklerime kadar tutuşup şu ilahiyi okumak istiyordum. Yüreğim sana yüzünü ara dedi. Yüzünü aradım. Yüzünü yarab, hep arayacağım. 4. Bölüm. Kasiya Sum'da yazdığı kitaplar. Nebridius'a yazdığı mektuplar. Mezmurları derin bir imanla okurken birdenbire tutan şiddetli diş ağrısı. 7. Hitabet öğretmenliğinden resmen kurtulacağım gün sonunda gelip çattı. Gerçi düşünce olarak ben çoktan bu görevden ayrılmıştım. Artık bu düşüncem gerçek oldu. Önce yüreğimdeki bağları söküp atmıştın. Şimdi de dilimdeki bağları söküp attın. Yakınlarımla kır evine giderken sevinç içinde sana şükranlarımı sunuyordum. Kır evinde Augustinus yanında annesi Monica, o sıralarda 15 yaşlarında olan oğlu Adeodatus, erkek kardeşi Navigius, akrabaları Rusticus ve Fastinianus, aynı zamanda dostları da olan öğrencileri Alipius, Trigetius ve Licentius bulunmaktaydı. Burada kaleme aldığım bütün kitaplarım artık tamamen senin hizmetine girmişlerdi. Her ne kadar hala o kibirli okulların havasını taşısalar da. Son kez soluk alıp veriyor gibi görünmeleri bunun açık bir kanıtı. Bu kitaplar şu an yanımda olan yakınlarımla yaptığım tartışmaları ve sadece senin huzurunda kendi kendimle yaptığım konuşmaları içeriyorlar. Ayrıca şu sırada yanımızda olmayan Nebridius'la yaptığımız tartışmaları içeren mektuplar da bu durumu kanıtlamakta. Ama bize bahşettiğin yüce iyiliklerinin hepsini kaleme alacağım yeterli zamanı bulabilecek miydim bir gün? Özellikle daha önemli konulara girmekte acele ettiğim o dönemde. Çünkü hafızam beni geçmişe çağırıyor ve beni hangi gizli üvendirelerle terbiye ettiğini sana itiraf etmek bana öyle tatlı geliyor ki yarab. Düşüncemin dağlarını tepelerini eğerek beni nasıl yere indirdiğini, eğri büğrü yollarımı nasıl düzleştirdiğini, engebelerimi nasıl yumuşattığını itiraf etmek ve ahiretlik kardeşim Alipius'un, senin biricik oğlun, bizim Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in adına nasıl secdeye vardığını itiraf etmek. Çünkü o ilk başlarda benim eserlerimde İsa'nın adının geçmesini hiç hoş karşılamıyordu. Bu eserlerden kilisenin yılanların panzehiri olan şifalı otları yerine okulların serbe ağaçlarının kokusunu almak istiyordu. Yani Rabbimizin artık alaşağı ettiği servilerin. 8. Davud'un mezmurlarını, şu iman ilahilerini, kibir esintilerinin giremediği dinsel ezgileri sana nasıl haykırmıştım Tanrım. Senin hakiki aşkını henüz tadan biriydim. Bu kır evinde istirahate çekilen acemi bir öğrenciydim henüz. Başka bir acemi öğrenciyle, Alipius'la birlikte. Annem de hep yanımızdaydı. Görünüşünde kadınca, inancında erkekçe bir tavır sergileyerek, yaşlılığının getirdiği dinginlikle, analara has şefkatiyle, Hristiyanlığa olan sonsuz sadakatiyle hep yanımızdaydı. O mezmurları okurken nasıl da haykırıyordum sana, o ezgilerden nasıl alev alev çağlıyordum sana, nasıl yanıp tutuşuyordum. Mümkün olabilse ve ben insanoğlunun kibrini kırmak için bu ilahileri tüm dünyaya okuyabilsem diye. Ama bu ilahiler zaten dünyanın dört bir köşesinde okunuyor, senin yakıcı ateşinden kimse gizlenmiyor. Ne içten ne acı bir öfke besliyordum manicilere. Ama hemen ardından acıyordum da. Çünkü onların senin gizemlerinden, senin ilaçlarından haberleri yok. Kendilerine şifa verecek panzehiri nasıl da çılgınca reddetmekteler. Keşke bana hiç fark ettirmeden şu an yanımda olsalardı da yüzümü görseler, haykırışlarımı işitseler ve şu mezmurların beni nasıl etkilediğini görselerdi. Sana seslendiğimde sesimi işittin ey Tanrım, adaletim. Sıkıntıya düştüğümde ferahlık verdin içime. Acı bana ya Rab, dualarımı işit. Bu sözleri bütün kalbimle söylediğimi, bunları nasıl yorumladığımı anlamaları için keşke bana hiç fark ettirmeden beni dinleyebilselerdi. Çünkü beni gördüklerini ve dinlediklerini fark etseydim, doğrusu bunları okuyamazdım. Bunları bu şekilde okuyamazdım. Okumuş olsaydım bile, onlar bu haykırışların senin huzurunda kendi kendimle, kendi kendime okuduğumda olduğu gibi nasıl da yüreğimin ta derinliklerinden geldiğini anlamazlardı. 9. Korkudan titriyordum ama aynı zamanda senin merhamet edeceğin umuduyla ve mutluluğuyla yanıp tutuşuyordum ey baba. Bütün duygularım gözlerimden, sesimden belli oluyordu. İyilik dolu ruhun bize dönüp, ey insanoğulları, daha ne kadar kalpleriniz böyle kas katı olacak? Neden boş şeyleri seviyorsunuz, yalanın peşinden gidiyorsunuz, diyeceksin. Evet, boş şeyleri sevmiştim ve yalanın peşine düşmüştüm. Ama sen ya Rab, artık şu aziz oğlunu yüceltmiş, ölüler arasından kaldırıp sağ elini oturtmuştun ki, o yücelerden kendi vaadini, yani şefaatçiyi, hakikatin ruhunu göndersin. Gerçi çoktan göndermişti bu ruhu ama ben bunu hiç bilmiyordum. Çoktan göndermişti çünkü o çoktan yücelmiş ve ölüler arasından dirilmiş ve göğe yükselmişti. Kutsal ruh insanlığa gönderilmeden önce İsa henüz yücelmemişti. Peygamber şöyle haykırıyor. Daha ne kadar kalpleriniz böyle kas katı olacak? Neden boş şeyleri seviyorsunuz? Yalanın peşinden gidiyorsunuz. Bilin ki artık Rab kutsal oğlunu yüceltti. Daha ne kadar diye haykırıyor peygamber. Bilin diye haykırıyor. Ama ben yıllar yılı hiçbir şey bilmeden boş şeyleri sevdim. Yalanın peşinden gittim. İşte bu yüzden mezmurları işittiğimde titredim. Çünkü o zaman hatırladım ki ben de bu sözlerin hitap ettiği kişiler gibiydim. Çünkü hakikat yerine inandığım hayallerde boş şeyler vardı, yalan vardı. Bunları hatırlamaktan duyduğum acıyla defalarca avazım çıktığı kadar haykırdım. Keşke hala bu boş şeyleri sevenler ve yalanı arayanlar beni işitseler. Belki o zaman mideleri bulanır ve bunları kusarlar. Sen de sana haykırırlarken işitirsin onları. Çünkü bizler için senden şefaat dileyen, tensel anlamda bizler uğruna öldü. 10. Şöyle okudum mezmurlarda. Kendinize kızın ve bir daha günah işlemeyin. Nasıl derinden sarsıldım Tanrım. Çünkü ben gelecekte günah işlememek için geçmişim yüzünden kendime kızmanın ne demek olduğunu artık öğrenmiştim. Kızmakta haklıydım. Çünkü manicilerin dediği gibi, yani kendi kendilerine hiç kızmayan ve Tanrı'nın adil kararlarının ortaya çıkacağı gazap günü için kendi kendilerine gazap biriktirenlerin dediği gibi, bu kızgınlık benim içimde olan ve beni günaha sevk eden karanlıklar kavminin farklı doğasından kaynaklanmıyordu ki. Benim aradığım iyilik artık benim dışımda da değildi. Artık onları güneş ışığının altında bedenimdeki gözlerime görünen nesnelerde aramıyordum. Çünkü mutluluklarını kendilerinin dışındaki nesnelerde arayanlar boşluğa düşerler. Görünen ve gelip geçici dünyayla boşa vakit kaybederler. zihinlerinin açlığını da hayalleri yalayarak giderirler. Ah keşke açlıktan telef olsalar da şöyle deseler: İyilikleri bize kim gösterecek? Buna karşılık keşke bizim de şöyle dediğimizi işitebilseler: Senin nurun bizim yüzümüze çoktan mühürlenmiş ya Rab. Çünkü bizler gerçek ışık değiliz ki her insanı aydınlatalım. Bizler senin nurunla aydınlanıyoruz. Bir zamanlar karanlıktık. Şimdi sende ışık olduk. Ah keşke gönülde ebediyete nail olmak neymiş bir görebilselerdi. Ben bunun tadına vardım ama onlara tattıramayacağımdan içim içimi yiyor. Eğer yüreklerini bana çevirmiş olsalardı ve kim bize iyilikleri gösterecek deselerdi, gözlerinin sadece senden uzaklardaki dışsal nesneleri görebildiğini söylerdim onlara. Çünkü kendime kızdığım yerde, pişmanlıktan sancılar çektiğim o en iç odamda, eski yaşantımı kurban olarak sunduğum ve bütün düşüncemi yeniden dirilişime adarken, umudumu sana bağladığım yerde, benim mutluluğum olmaya başlamıştın, sevinç yerleştirmiştin yüreğime. İşte bu yüzden beden gözlerimle okurken bu sözleri, anlamını gönlümde hissettiğim anda var gücümle haykırıyordum. Zamanımı boşa harcayarak ve zaman tarafından yutularak dünya malını üst üste yığmak değildi artık derdim. Çünkü yalın sonsuzlukta benim artık başka cins buğdayım, şarabım ve yağım vardı. 11. Ayetin devamını okurken yüreğimin ta derinlerinden haykırdım. Ah artık esenlik içindeyim. Ah artık ondayım. Ah işte sahiden de dediği gibi yatıp uyuyacağım ve rüya göreceğim. Kim bize karşı çıkacak? Ölüm emildi, zafere dönüştü diye yazılan söz gerçekleştiğinde. Sen hep aynı olansın, hiç değişmeyensin. Bütün sıkıntıları unutan ebedi istirahat sendedir. Senden başkası yok. Sen olmayan, başka şeyler için savaşmaya hiç gerek yok. Çünkü bir tek sen ya Rab, beni güven içinde tutarsın. Okudukça alev alev yanıyordum ve şu sağır ölülerle ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Gerçi bir zamanlar ben de onlardan biriydim. Vebaydım o zamanlar. Cennetin balıyla tatlanan ve senin nurunla parlayan kutsal kitaba acımasızca ve körü körüne hırlıyordum. Bu kitaplara düşman olanlar yüzünden hastalanmış çürüyordum. 12. Ne zaman o istirahata çekildiğim günleri tek tek hatırlayabileceğim acaba? Ama özellikle kırbacının derin sızısını ve mucizevi şekillerde Hızır gibi yetişen merhametini hiç unutmayacağım ve burada da bundan söz etmeden geçemeyeceğim. O vakitlerde öyle bir diş ağrısı verdin ki bana, öyle kötüleşti ki gitgide sonunda konuşamayacak hale geldim. Kalbimden etrafımda kim var kim yoksa toplamak ve onlardan yalvara yakara benim için sana dua etmelerini istemek geçti. Bir tablete yazdım isteğimi ve onlara verdim. Tam dinç çöküp yakarmaya başlayacaktık ki baktım diş ağrım geçmiş bile. Aman o ağrı neydi? Nasıl böyle bir çırpıda geçti? Yemin ederim, dehşet korkmuştum Rabbim. Bu yaşıma kadar böylesini hiç yaşamamıştım. Ta yüreğimin derinlerinde hissettim ki senin sayende geçmişti bu ağrı. İmanımın verdiği sevinçle senin adına şükrettim. Ama imanım bana geçmişteki günahlarım konusunda aynı güvenceyi tanımıyordu. Çünkü senin kutsal suyunla yıkanmadığımdan bu günahlar henüz tam olarak affedilmemişlerdi. 28. ayrımın sonu. Sayfa 268.